TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Okuma Serüveni. Japon edebiyatına duyduğum ilgiyi Lütfullah Sami Akalın'ın hazırladığı Japon Şiiri isimli kitapla kurduğum tanışıklığa bağlıyorum. Mishima'da Nobel Edebiyat Armağanını kazandığında Yasunari Kawabata'ya da bu ilgiyle uzandım. Hele Kawabata, coşkularla, çok zevk alarak okuduğumu hatırlıyorum. Bin Beyaz Turnayı, Kyoto'yu, Uykuda Sevilen Kızları. Yukio Mishima'nın Bir Maskenin itiraflarını aldığımda, yanılmıyorsam lise birinci sınıfındaydım. Eser daha ilk cümlede çarpmıştı beni. Doğumum sırasında gördüğüm şeyleri hatırladığımı yıllarca iddia ettim. Ne ki uzun zaman sonuna kadar okuyamadım kitabı. Onu derinliğine okuyuşum çok daha sonraki yıllara rastlar. O aralar Kawabata ismi de dergilerde çokça görülmeye başlamıştı. Nobel Edebiyat Armağanını alan ilk Japon yazarı olarak önemli üzerinde duruluyordu. Bayağı ses getirirdi eskiden Nobel armağanları. Özellikle edebiyat dalında ödülü alan yazar üstüne günlerce, aylarca konuşulur, eserleri peş peşe Türkçe'ye çevrilir, yayınlanmış olanların yeni baskıları yapılırdı. Nobel Edebiyat Armağanını kazanan sanatçının eserleri uzun zaman süslerdi kitapçı vitrinlerini. Dergilerde yazar üzerine değerlendirmeler, inceleme yazıları görülür, onunla yapılan röportaj çevirilerine yer verilirdi. Kawabata'nın Türkçe'de yayınlanan ilk eseri Bin Beyaz Turna'dır. Ard arda yayınlamıştı iki eserini Cem Yayınevi Nobel Yayınları dizisinden. Öteki yazarın Kyoto isimli romanıydı. Her ikisi de hala kitaplığımdadır. O günün kitaplarının çok da anlaşılır olmayan, garip bir albenileri olduğunu düşündüğümden, arada sırada aklıma düşenleri çıkarıp seyretmeyi, dokunup koklamayı severim. Unutmuşum, karıştırınca fark ettim. Bin Beyaz Turna'da bir de uzun hikayesi yer alıyor Kawabata'nın. İzu'dan sözü. Her iki kitapta Almanca'dan çevrilmiş Türkçe'ye. Bin Beyaz Turna, Zeyyat Selimoğlu'nun çevirisi. İzu'dan sözü, Azra Erhat'ın. Roman metninden önce okuduğumuz Kawabata ve Eserleri başlıklı imzasız yazıda, Kawabata'nın Türkçe'de henüz yayınlanmamış Bir Yazar Olarak Hayatım isimli eserine değiniliyor ve yazarın orada gençliğini anlatırken kurduğu, kendimi melankolik bir derbederlikten kurtaramıyordum. Uykudayken uyanık, uyanıkken de uyur gibiydim cümlesinin altı çiziliyor. Bin Beyaz Turna'da roman derinliği denen şeyin en güzel örneklerini buluyoruz. Onlardan biri şöyle. Kadının çektiği acı içini burkmuştu. Onun kendisi yüzünden acı çektiğini çok iyi biliyor. Ne var ki kadının o tatlı yumuşaklığında kendi acılarının örtülüp dindiğini hissediyordu. Kawabata, Japon kültüründe çok önemli bir yeri olan çay töreninin ayrıntılarına da yer veriyor Bin Beyaz Turna'da. Okurun romana ilgisini diri tutuyor çay töreninin anlatıldığı sayfalar. Bu yanıyla etnoloji ve kültürel antropolojinin de alanına giriyor Kawabata'nın eserleri. Her biri başlı başına bir seminer konusu olacak kadar zengin kültürel malzemeyle dolu. Japon dünyasını anlatırken etkileyici tasvirler de yapıyor Kawabata. Roman 5 bölümden oluşuyor. Bin Beyaz Turna, Orman Üzerinde Akşam Güneşi, Eşino, Annenin Ruju, İki Yıldız. Kawabata'nın Bin Beyaz Turna'da anlattığı gerçek, bütün ölçüleri belirlenmiş, ağırbaşlı, incelikli, ayrıntılara önem veren, insan ruhunun duygusal derinliklerini gözler önüne seren bir gerçek. Şiirli, tabiatın güzellikleriyle beslenen, ondaki güzellikleri enfes fırça darbeleriyle resmeden izlenimci bir gerçeklik. İnsan acılarını bağırmadan anlatır Kawabata. Romanın erkek kahramanına, acı da aşk kadar derindir özdeyişini söyleterek hem de. Edebiyatımızın en büyük şairlerinden olduğu kadar en önemli düz yazı ustalarından biri de olan Ahmet Haşim, Gurebahane-i Laklakan isimli eserindeki Harabe başlıklı yazısında Japon yazarı Okakura Kakuzo'nun çaynamesinden kısaltarak çevirip Akşam Gazetesi'nde yayınladığı bazı yaprakların bir kısım okuyucularda keskin bir alaka uyandırdığından söz eder. Ahmet Haşim'in düz yazılarını ilk defa Mehmet Kaplan'ın yayına hazırladığı ve 1986 yılında Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Devlet Kitapları Bin Temel Eser dizisinde çıkan ve şairin bize göre Gurebahane-i Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi isimli düz yazı eserlerini kapsayan kitapla tanımıştım. O yazıda Haşim, bizim için tamamen yabancı bir hassasiyet ve bir düşünüş tarzının mahsulü olan bir esere karşı gösterilen bu rağbet, dar birkaç düşüncenin eserlerine münhasır kalan edebiyatımızın okuyucuyu artık doyurmaya kâfi gelmediğini anlatmaz mı? Diyor. Ahmet Haşim'in bütün eserlerini gazete ve dergilerde kalan yazı, mülakat ve mektuplarını da derleyerek büyük emeklerle yayına hazırlayan ve 4 cilt halinde yayınlayan İnce Engün'ün ve Zeynep Kerman'a saygı sunmamız gerekiyor. Üstadın özgün dilinin korunarak okurla buluşturulması ise ayrıca övgüye değer. Gurebahane-i Laklakan, diğer yazılar başlıklı 3. ciltte verilen Haşim'in enfes çayname çevirilerinin Çay Odası başlıklı bölümünden alacağımız küçük bir hikayeye kulak verir misiniz? Bir çay üstadının başlıca meziyetleri miyanında süpürmeyi, temizlemeyi, yıkamayı da bilmesi lazımdır. Rikyu yüksek bir yerde durmuş, bahçenin yollarını süpürmek ve sulamakla meşgul oğluna bakıyordu. Çocuk işini bitirince Rikyu, "Hayır, daha iyi temizlenmedi," dedi. Bir saat daha uğraştıktan sonra çocuk pederine dedi ki, "Baba, yapacak bir şey kalmadı. Mermerleri 3 defa yıkadım, ağaçların yapraklarına yine su döktüm. Bütün otlar ve yosunlar taze bir yeşillikle parlıyor. Toprak üzerinde ne bir çöp ne bir yaprak bıraktım." Peder, "Genç deli, bir bahçe yolu böyle süpürülmez," diye çocuğunu azarladıktan sonra bahçeye indi. Bir ağacı tutup salladı ve her tarafa sonbaharın altın ve lal yapraklarını döktü. Rikyu'nun istediği yalnız temizlik değil, fakat aynı zamanda tabiiliğin güzelliğiydi. Haşim'den sonra Ali Süha Delilbaşı, Çaynamenin tamamını kazandırmış Türkçe'ye. Kitap 1944'te Remzi Kitabevi tarafından Suud Kemal Yetkin'in idare ettiği Kültür serisinde yayınlanmış. Ön sözde Gabriel Mure, önce soy ile, terbiyesiyle, kültürüyle Japon olan ve asırlarca zaman Japonya'nın kuvvetini ve medeniyetini teşkil eden geleneklerini ve adetlerini ateşli bir tarzda müdafaa eden eserin yazarı Okakura Kakuzo hakkında kısacık bilgi veriyor. Okakura Kakuzo, ışığa ve güzelliğe candan bağlı, fevkalade süzülmüş ve incelmiş, son derece narin bir hassasiyet sahibi, bilgisi çok geniş, zevki gayet sağlam bir zeka, insanların atalarından kalma itikatlara ve geleneklere sıkıca bağlı kaldıkları halde daha az felaketli olacaklarına inanmak akıllılığını yahut deliliğini gösteren adamlardan biri. Tabiatın ve hayatın her temaşasından zevk almayı bilen ve sanatın yalnız ressamların, heykeltıraşların, müzisyenlerin, mimarların eserlerinde bulunmayıp, fakat bu işlerden anlamayanların ruhlarına eşsiz, emsalsiz heyecanlar veren, başka binlerce şeyde de bulunacağına inanmış sanatkar şairlerden biriydi. Daha sonra birkaç cümleyle Çaynamenin önemini vurgulayan Mure, Okakuro Kakuzo'nun bu küçük kitabını bol bol süsleyen hikmet ve güzellik derslerinden istifade etmek için Japon olmaya hiç de lüzum yoktur, diyor. Çayname 7 bölüm, İnsanlık Piyalesi, Çay Mektepleri, Zennizm ve Taoizm, Çay Odası, Sanatın Manası, Çiçekler, Çay Üstadları, bölümlerin başlıkları. Çayname bütünüyle çay ritüeli üzerine yazılmış bir kitap değil, daha çok çayın felsefesini anlatan bir kitap. Çay felsefesinin basit bir estetik olmadığını söylüyor yazar. Çay felsefesi bir sağlık korunmasıdır, zira temizliğe mecbur eder. Tasarruf sistemidir, zira iyi yaşamanın sadelikte bulunduğunu gösterir. Manevi bir hendesedir, zira kainata nispetle bizim büyüklüğümüzün ne olduğunu tayin eder. Önceleri bir ilaç olarak kullanılmış çay. 8. yüzyılda Çin'e zamanın zarif eğlencelerinden biri kıyafetinde girmiş. 15. yüzyılda Japonya ona asalet vermiş ve ondan bir din yapmış. Çayilik dini. Çayilik, günlük varlığın bayağılıkları arasında güzele hayran olmak esası üzerine kurulmuş bir mezheptir. Müminlerine saflıkla ahengi, karşılıklı şefkatin sırrını, cemiyet nizamındaki romantizm manasını duyurur. Çayilik, mükemmel olmayan şeyin mezhebidir. Zira o, dayanılmaz bir şey olduğunu bildiğimiz hayatta dayanılabilecek bir şey yaratmak için verilen emektir. Medeniyetimizi hakir, adetlerimizi gülünç bulan ve dinimizle istihza eden garplılar, yalnız altın rengindeki içkimizi benimsemekte tereddüt etmemişlerdir. Şimdi ikindi çayı, garp cemiyetinin ehemmiyetli bir meşgalesini teşkil ediyor. Çay masası üstündeki gümüşlerin ve billurların ince gürültüsü ve fincan etrafında toplanan kadın misafirlerin sevimli cıvıltısı, çay mezhebinin artık bütün dünyaya şamil olduğuna bir delil değil midir? Okakura Kakuzo, çayın bir sanat eseri olduğunu ve asıl vasıflarını ortaya koymak için bir üstad eline muhtaç olduğunu yazar. Yaprakları hazırlamaktaki her tarzın ferdiyeti, su ile ve sıcaklıkla hususi alakaları, atalardan kalma hatıraları ve kendisine mahsus anlatma tarzları vardır. Onda her zaman gerçek güzellik kalması lazımdır. Böylece çay artık şairane bir eğlence olmaktan çıkıp kendi kendini gerçekleştirmenin bir yolu haline girer ve hayat sanatının bir dini olur. Kyoto'daysa Kawabata, Japonya'nın en eski kentlerinden birini, onun çeşitli görünümleriyle, yani sokakları, bahçeleri, çiçekleri, dağları, ırmakları, ağaçları, kutsal yerleri, tapınakları, çay törenleri, efsaneleri, şenlik yerleri, bayramları, insanların giyim kuşamları aracılığıyla anlatıyor ve böylece bir Japon dünyası çiziyor okura. Geleneksel Japon dünyası. Elbet bir hikayesi de var Kyoto'nun. Okuyunca göreceksiniz, ne kadar çarpıcı konular seçip işlese de bütün has romancılarda olduğu gibi konu hiç de önemli değil Kawabata için. Onun derdi, bütün bir dünyayı, bir kültür dünyasını, bir yaşama biçimiyle üslubunu ortaya koymaktır. Hikaye ve kişiler bu dünyayı ortaya koymasına yaradıkları, katkıda bulundukları kadar gereklidirler ona. Varlıklarının temel koşulu gibidir Japon dünyası. Onlar özel olarak kentin, Kyoto'nun, genel olarak da Japonya'nın anlatılmasına aracılık ederler. Ayrıntılar onlar aracılığıyla dile getirilir. Onların hikayesi, kentin hikayesidir düpedüz. Bu eserinde de Kawabata'nın anlatımı yer yer Japon haiku şiirini andırır. Bahçede bir badem ağacı, çiçek açmaktaydı diye söylenir söz gelimi. Bazen de tasviri genişletir. Bahçedeki ağaçların taze yaprakları, sürme kapıların hemen hemen saydam kağıt kaplamaları üzerine ışıklı gölgeler atmaktaydı der. Kyoto'yu Türkçe'ye Esat Nermi çevirmiş. 3. sayfada Kitap Sarayı'nın damgası. Demek Erzurum'da almışım. Yasunari Kawabata'nın Bin Beyaz Turnasını dilimize çeviren Zeyyat Selimoğlu ise bir armatör. Aynı zamanda da değerli bir hikayecimiz. Birçok hikayesini okuduğumu hatırlıyorum. Sürekli okuyucusu olduğum Varlık Dergisi'nde yayınlanırdı hikayeleri. Denizi ve denizcilerin dünyasını anlatan hikayelerdi çoğu. Edebiyatımızda denizi işleyen birkaç yazardan biridir bildiğim kadarıyla Selimoğlu. Denizi ve denizcileri, balıkçıları, sünger avcılarının hayatını anlatan yazarlar deyince ilk elde aklıma gelenler Halikarnas balıkçısı Sait Faik ve Tarık Dursunka. İlk hikaye kitabı Kavganın Sonu ve Başı 1955'te Yenilik Yayınları'ndan çıkmış Zeyyat Selimoğlu'nun. Sonra yazmaya ara mı vermiş bilmiyorum. Uzun süre kitap çıkarmamış. Benim yetiştiğim dönemde yayınladığı hikayelerini 1969'da Direğin Tepesinde Bir Adam ismiyle kitaplaştırdı. Bu eseriyle 1970 Sait Faik Hikaye Ödülünü kazandı. Sonra birbiri ardına hikaye kitapları, bir roman ve anılarını yayınladı. O yıllar Varlık'ta Cep Dergisi'nde çıkan çevirileriyle de hatırlıyorum Zeyyat Selimoğlu'nu. Daha çok kısa hikayeler olmak üzere batılı yazarlarla yapılmış söyleşiler, güncel sorunları işleyen makalelerdi bu çeviriler. Kitap boyutundaki çevirilerini ise daha sonraları okumaya başlamıştım. Heinrich Böll'den çevirdiği Trenin Tam Saati'ydi, belki de ondan okuduğum ilk çeviriydi. İrkiltici bir gerçekçiliği vardı Böll'ün. Trenin Tam Saati'ydi de savaşı olanca korkunçluğuyla işliyordu. Edebiyatımızın çabuk unutulan yazarlarından oldu Zeyyat Selimoğlu. Artık kitapları basılmıyor sanıyorum. Vefasızlığın büyük örtüsü altına aldık onu da. Yeniden okudum nice yıllardan sonra Kawabata'nın kitaplığında bulunan kitaplarını, Mishima'nın Bir Maskenin itiraflarını ve yıllardır okuma özlemini duyduğum Ryunosuke Akutagawa'nın Rashomon'uyla yine Yukio Mishima'nın Dalgaların Sesini. Bir Maskenin itiraflarını da Zeyyat Selimoğlu çevirmiş Türkçe'ye. Eser 1966'da Cem Yayınları'ndan çıkmış. Roman mı, hatıra mı, anlatı mı Bir Maskenin itirafları? Belki hepsi. Anlatı daha çok. Kalıplara, biçimlendirmelere sığmıyor Mishima. Yer yer anı olduğunu görüyorsunuz okuduklarınızın, yer yer romana özgü dışarıdan bakışlar. Bütünüyle bir hikaye değil Mishima'nın anlattıkları. Daha çok ruhsal derinliği olan gözlemlerini, içe bakışlarını yazıya dökmüş sanki yazar. Sancılı ve yürek yakan bir büyüme sürecine ilişkin notlardı diyebiliriz Bir Maskenin itiraflarına. Eserin ortalarına doğru Mishima, Handi ise özetler Bir Maskenin itiraflarını. Okuyucu henüz 20 yaşına basmamış, orta derecede bir merakla, yine orta derecede bir yaşama isteği duyan, belki de kendi kendisiyle çok uğraştığı için yalnız kalmaktan hoşlanan, oldukça iyi bir öğrenciyi göz önüne getirmelidir. Kızların hoşuna gidecek kadar güzel olduğu halde, kendine güvensizliği yüzünden kitaplarının üzerine kapanmış, en ufak bir sebeple yüzü kızaran bir öğrenci. Bu öğrencinin kadınlara karşı nasıl bir özlem içinde bulunduğunu, göğsünün nasıl yandığını, yersiz acılarla nasıl kıvrandığını şöyle bir göz önüne getirmek yeter. Yukio Mishima'nın Dalgaların Sesi adlı romanı ise yıllarca o müthiş kapak resmiyle yaşayıp durdu belleğimde. Ne zaman Mishima'yı hatırlasam, onunla ilgili bir şey okusam, Dalgaların Sesi'nin kapak resmi de beliriyordu gözlerimin önünde. Parıltılı, düz siyah saçlarıyla profilden görülen kız, hafif inik göz kapaklarıyla olağanüstü bir etki yaratıyordu üzerimde. Artık eseri okuduktan sonra ismini de koydum onun. Romanın kadın kahramanı Hatsue'ydi o. Hala etkili, albenili, şiirsel. Dalgaların Sesinde Mishima, basit ve rastlantılarla gelişen bir aşk hikayesi etrafında küçük bir adada yaşayan insanların günlük hayatlarını anlatıyor. Şarkılar Adası, Utajima halkı, balıkçılık ve sünger avcılığıyla geçimlerini temin etmektedirler. Sünger avcılığı, dalgıç kadınların işidir daha çok. Adada yaşayanlar, özellikle de kadınlar, genç aşıkların, Shinji ile Hatsue'nin birbirlerine kavuşmaları için ellerinden geleni yaparlar. Mishima bir masal havasında anlatır dalgaların sesinde sonu mutlu biten o yalın aşkın hikayesini. Hatsue'nin babası, yaşlı ve inatçı Terukichi Miyata, damat adaylarını destanlarda olduğu gibi bir güç ve dayanıklılık sınavından geçirir söz gelimi. Hikayenin kötü kişisi Yasuo, Hatsue'ye kötülük yapmaya çalışırken çeşitli yerlerinden 3 defa bir arının saldırısına uğrar. Sevgililer her gün belirledikleri bir yere mektuplarını bırakırlar. Dalgaların sesini de dilimize Zeyyat Selimoğlu kazandırmış. Ekim 1972'de Hürriyet Yayınları, Çağdaş Yazarlar dizisinden çıkan eserin kapak düzenini Firuz Aşkın yapmış. 1954'te yayınlanan Dalgaların Sesi, bir yayın kuruluşu olan Shinshoaha ödülünü kazanmış. Dalgaların Sesini okuduğum için mutlu sayıyorum kendimi. Kawabata'nın Uykuda Sevilen Kızları ise gerçek bir başyapıttır. Şubat 1971'de Varlık Yayınları'ndan çıkmıştı. Nerede almıştım hatırlayamadım. Özellikle konusuyla çok farklı bir romandı. Hayatın içinde olduğuna hiç kuşku duyamayacağımız ama yine de düşlerle örülü bir hikayeydi anlatılan. Konuya daha derinlerden sızarak okudum bugünlerde Uykuda Sevilen Kızları. Gerçek bir anlatı dinleme coşkusu oldu benim için bu okuma. İnsan ruhunun hiç yaşlanmayan en diri yanını, yaşlılığın kimsesizliğiyle korkunçluğu ve sefaletinin pençesine düşmüş 67 yaşındaki bir Japon erkeğinin Bay Egushi'nin kişiliğinde dile getiriyordu Uykuda Sevilen Kızlar'da Kawabata. Kawabata'nın sanatı bağlamında İlginç bir benzetme yapıyor yayınevi kitabın arka kapağındaki tanıtım notunda. Japon panoları gibi ince bir sanatla işlenmiş olan romanlarında insan ruhunun derinliklerine inen bir gözlemci ustalığı sezilir. Yaşlı adamın içine düştüğü trajik durum yazarın, çevirmenin şiirli anlatımıyla sarsıyor okuru. Yaşlı Egushi'nin kadınlar üzerine filozofça düşünceleri de ayrı bir tat katar romana. Söz gelimi son bölümden alıntılayacağımız aşağıdaki cümleler bir düşünce inceliği sunar okura. Kadın sonsuz bir yaratıktır diye düşündü yaşlı adam ve kederlendiğini hissederek gözlerini açtı. Kızın uzun bir boynu vardı. Bu da ince ve güzeldi fakat eski Japon zevkine uygun gelecek kadar değil. İnik göz kapağının üzerinde bir kırışık vardı ama hafif bir çizgi halinde. Kız gözünü açınca kayboluyordu belki. Ya da zaman zaman görünüp sonra kayıp mı oluyordu yoksa? Bir gözde kırışık vardı da ötekinde yoktu belki. Odayı çevreleyen kadifenin yansısında teninin rengi iyice fark edilemiyordu ama yüzü buğday rengindeydi daha çok. Boynuysa beyazdı ama ek yeri buğday rengine çalıyordu yine. Bu yüzden bir ürperti duydu. Hayatın büyülü sırrını bana da ver, ne olur diyordu sanki. Kulağını kızın yüreği üzerine koyup atışlarını dinledi. Tok ve sert bulacağını sanıyordu ama şaşırtacak kadar zayıf ve duygulandırıcıydılar. Üstelik düzensiz de değiller miydi biraz? Egushi kızın üstünü örttü. Battaniyenin kendinden yana olan bölümündeki elektriği kesti. Bir kadın hayatındaki büyülü sırrın çok az şey olduğu yolunda bir duygu gelmişti içine. Okuma serüveninde bu hafta Türkçe'de yayınlanmış kitaplarıyla modern Japon edebiyatını konuşmaya çalıştık sizlerle sevgili dinleyiciler. Özellikle Japonya'nın iki büyük yazarının Yasunari Kawabata ve Yukio Mishima'nın eserleri odağında sürdürdüğümüz söyleşide söz sözü, kitap kitabı, yazar yazarı açtı, yeni kitaplar da okuduk, eskiden okuduklarımıza da döndük yeniden. Okumak, yeniden okumak değil miydi ki zaten? Kitaptan kitaba, yazardan yazara bu serüvende kentler, sokaklar, kitap evleri de bizimle birlikte yer aldılar elbet. Hayatı değerli kılan bu çabada yeni serüvenler için yeni kitaplar, yeni okumalar not ettik yazı defterimize. Başucu kitaplarımızın yerlerini değiştirdik. Sevgili dinleyiciler, okuma serüveni kitap severlere, okurlara, okuryazarların görüş ve düşüncelerine de açık bir program. Bizimle yazışabileceğiniz elektronik posta adresimiz okumaseruveni@trt.net.tr. İletilerinizi bekliyoruz. Program yapımcısı Taner Özmen, teknik yapımda Ahmet Erdoğan ve sunucunuz ben Hafize Okan, haftaya başka bir okuma serüveninde buluşmak dileğiyle bol okuma serüvenleri diliyoruz. Hoşçakalın.
Okuma serüveni.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.